Ayrım 4.
Çekim ve geri itme ya da evreni yaşam ve ölümün yüce uyumu içinde harekete geçiren sevgi ve nefret. Sevgi etkili olmuşsa bitkilerin ve öteki organizmaların oluşumunda olduğu gibi şeyler birleşir. Nefret unsurları ayırır ve çözer. Böylece değişim ve hareket olur. Empedokles'in kuramı 18. yüzyılın başlarına kadar kabul gördü. Maddi dünyayı sınırlı sayıda öğeye indirgemesi ve bunların sabit matematik oranlarda bileşimleri çağdaş kimyanın yapı taşlarını oluşturdular. Atina'da felsefenin ortaya ilk çıkışı Anaxagoras adlı zengin bir İyon yalının İsa'dan önce 450'lerde Perikles'in himayesi altındaki tanınmış bir grup adamın arasına katılmasıyla oldu. Felsefi öğretilere en önemli katkısı, evrendeki şeyler bu denli uygun olarak düzenlenmişse bu insanüstü bir aklın işi olmalıdır önermesiydi. Şöyle yazdı: "Akıl sınırsız ve özerktir. Hiçbir şeyle karışmamıştır. Tek başına kendi kendinedir." Atinalılar bir süre Anaxagoras'a iyi niyet gösterdiler. Ama sonunda bir tanrı olan güneşi taş ve ateşten önemsiz bir kütle olarak tanımladığı için onu dinsizlikle suçladılar. Perikles'in onun savunmasına karşın yine de suçlu bulundu. Hellespont'taki Lampsagos'a kaçtı. Orada felsefe öğretmeyi sürdürdü. Atinalıların onu ölüme mahkum ettikleri söylendiğinde Anaxagoras hazır cevaplığıyla şöyle dedi: "Doğa hem onları hem de beni zaten çoktan mahkum etmişti." Sokrat öncesi bütün bu filozoflar baş döndürücü bir evrende temel gerçekliği arayan evren bilim okulunun bir parçasını oluşturdular. Batı uygarlığının gelişimine en önemli katkıları, sorularını sormaları, bu sorulara entelektüel bir maya kattıkları, birçok yanıt önermeleri ve düşünen Yunanlıları mistik, dinsel kültlere batmaktan korumalarıydı. İnsan bilimciler, evren bilimciler çağına denk gelen bir başka okul, evrenden çok insana ve onun çevresiyle olan ilişkilerini araştırmaya önem veren filozoflar okuluydu. 5. yüzyılda Pers istilasının püskürtülmesinin ardından merkezi Atina'da bulunan etkili bir aydın hareketi bütün Yunanistan'a yayıldı. Bu yurttaşları devlet işlerini yönelten ve eğitim arayışına zorlayan demokratik yönetimin gelişmesiyle aynı zamanda oldu. Oysa önceki yüzyılda bilim ve felsefe bilgili adamların oluşturduğu küçük çevreler içine sıkıştırılmıştı. Şimdi pazar yerinde ortaya çıkmışlardı ve her sınıftan yurttaşlar hevesle öğrenmeye çalışıyordu. Perikles'in altın çağında yeni Yunan ruhu süzülerek yükseldi. Akropolis'in tepesine kurulu, devlet işlerini yürütürken Atina'yı Helen dünyasının en görkemli kenti yapan Fidias'ın kocaman heykelleriyle donatılmış eşsiz Athene tapınağı Parthenon'da bu yükselişin kendisini gösterdi. Sanat gelişti. Aşilos trajediyi yarattı. Oyun yazarları Sopokles ve Euripides ruhun karanlık sırlarını incelediler. Komedi yazarı Aristophanes bulutlar, kuşlar ve kurbağalarda Yunan yaşamını her yönüyle yerdi. Atinalıları kendilerine ve zaaflarına güldürdü. Hepsinden öte bu yeni çağ kuşkuculuk ve sorgulama çağıydı. Sparta önemli konuların halk arasında tartışmasını yasakladığı halde Atina her gelenek ve inancın içten meydan okuyuşlarına cesaret veriyordu. Farklı inanç ve görüşlerin ortada dolaştığı Atika ovaları üzerindeki verimli kentlerde karşıtlıklar benzerlikleri ve çözümlemeleri doğuruyor, büyü ve ritüel bilimi ve spekülasyon rüzgarları önünde eğiliyordu. Yerleşik inançlara meydan okunuyor, bedenin ve aklın bilmeceleri cesaretle araştırılıyordu. Bu entelektüel hareket kültür, konuşma sanatı, politika, diyalektik konularında çoğunlukla varlıklı kişilerin eğitimcileri olan sofistler tarafından yönetiliyordu. Gerçeğin nesnel ve evrensel değil, öznel ve göreli olduğunu öğreterek din ve demokratik süreç de dahil her şeyi sorguluyorlardı. İki okula ayrılmışlardı. Biri doğanın özü gereği iyi, uygarlığın ise kötü olduğuna inanıyordu ve onlara göre yasalar güçsüz olanı yönetmek için güçlüler tarafından yaratılmıştı. Diğeri de doğanın iyi ve kötünün ötesinde olduğunu savunuyordu. Ahlaklılık, güçlü olanları kontrol altında tutmak için güçsüzlerin bir uydurmasıydı. En yüce ahlak güçtü. Yönetimin en iyi biçimi aristokrasiydi. Felsefelerin özü, Protagoras'ın "insan her şeyin ölçüsüdür" sözüyle biçimlenmiş hümanizmdi. Bu sözü düşünmeye istek uyandırdılar. Davranışın ahlaki sorunlarına yönelik coşkulu bir ilgi oluşmasını sağladılar. Ve Atina'yı felsefi olgunluğa eriştirdiler. At sineği. Bu kaynayan entelektüel çevrede kel kafalı, soğan burunlu, koca göbekli ve sevimli bir satir görünümlü bir adam ortaya çıktı. Sokrat bu benzetmeyi insanlara göbeğini dans ederek eritmeyi umduğunu söyleyerek neşeyle kabullendi. Tarihin en ünlü filozofu yetişkinliğine Yunanistan'ın en varlıklı devrinde adım attı. Ama zenginlik onun ilgisini çekmiyordu. Pazarda sergilenen şeylerin çokluğunu görünce hemen düşüncesini söylemişti. İstemediğim ne çok şey var. Çoğunlukla aynı buruşuk giysileri giyer ve Atina sokaklarında çıplak ayakla dolaşırdı. Karısı onun agorada bitmek bilmez tartışmaları yüzünden ailesini ihmal ettiğini söyleyip sızlanır, Sokrat da bu suçlamaya hak verirdi. Gençken babasının mesleği olan taş oymacılığını öğrendi. Peloponez Savaşı'nda gösterdiği kahramanlık ve insanüstü dayanıklılıkla ün kazandı. Gençliğinde bilimle uğraştı ama ona bir gizemler labirenti gibi geldiğinden sonradan vazgeçti. Sokrat'a göre gösterilecek daha soylu bir çaba vardı. İnsan aklının ve yaşamın niteliğini araştırmak. Böylece Cicero'nun söylediği gibi Sokrat felsefeyi göklerden yeryüzüne indirdi. Kimileri onu bir sofist diye adlandırdı. Ancak o retorikten hoşlanması ve ahlakı zayıflatmak yerine güçlendirme isteğiyle sofistlerden farklı bir yol çizdi kendine. Israrla ideaları inceleme sanatından başka bir şey öğretmediğini söyledi. Delphoi kahini onun en bilge insan olduğunu söylediğinde bilgeliğe sahip olmadığını, yalnızca onu aradığını söyleyerek karşı çıktı. Sofist filozoflar bu sıralarda etik özel koşullarla farklılaşabildiğine göre insan niçin yasalar çerçevesinde kaldığı sürece istediğini yapamasın sorusunu tartışarak Atinalıların ahlak anlayışının doğaüstü temelini zayıflatmaya başlamışlardı. Bu kinizmin karşısında Sokrat eski dogmatik inançlara dönüşü önermedi ama araştırıcı sorular sordu. Doğal bir etik olanaklı mıdır? Ahlak dinden bağımsız olabilir mi? İnsanların cahil ve düşüncesiz olduklarından ötürü kötü olduğunu ileri sürdü. Eğer görebilselerdi iyiyi seçeceklerdi. Çünkü doğru düşünmek kaçınılmaz olarak doğru davranışı getirecekti. Şöyle diyordu. Erdem bilgidir. Kimse isteyerek hata yapmaz. İnsan her şeyin ölçüsü ise yaşama sanatı bireyle başlamalı. İnsan gerçeği arayışında hiçbir şeyi baştan kabul etmeyip eski inançları, gelenekleri sorgulamalıdır. Sokratçı diyalektik yöntem soru ve yanıtla bilgiyi aramaktı. Bu araştırma bilgideki yüzeyselliği ya da yapılan tanımlamalarda düşürülen yanlışlıkları göstermek, zararlı ve yanlış görüşleri ortaya çıkarmak amacını taşıyordu. Sokrat Atina'da bir misyonu olduğunu düşünüyordu. Halkın düşüncesinin at sineği olmak, Atinalıları bilgiyi aramaları için dürtmek, annesi ebelik yapmış. Sokrat yöntemine doğurtma adını verdi. Kendisini de Atina'nın entelektüel ebesi olarak gördü. Kendini bil sözü insanın çekinmeden kendisini incelemesi için Atinalılara yönelttiği iğnelemeydi. Ve karşıtları düşünmeden halk, cesaret, korku, onur gibi soyut kavramlardan söz ettiklerinde terimlerini tanımlamaları için onlara meydan okudu. Atina gönençli ve güçlü olduğu sürece Sokrat el üstünde tutuldu. Ama bu gururlu kent sonunda Sparta'yı yenik düşünce önde gelen çoğu yurttaş ulusal utancın günah keçileri yapıldı. Sokrat zorba yönetimin bir parçası olmayı geri çevirerek kimi yöneticiyi karşısına almıştı. Kimi demokratlar onun galip Spartalılarca yerlerini sağlamlaştıran nefret duyguları oligarklara taraf olduğuna inanıyorlardı. Suçlamalar hazırdı. Sokrat yeni tanrıları yüceltmiş ve Atinalı gençlerin ahlakını bozmuştu. İhtiyar at sineği yetmişinde yargılandı ve suçlu bulundu. Kaçmayı olmazladı. Sözünü geri almayı reddetti. Baldıran zehri içerek yaşamına son vermeye mahkum edildi. Acılı arkadaşlarına şöyle dedi. Neşelenin ve yalnızca bedenimi gömdüğünüzü söyleyin. Sonra ona ölümü ve ölümsüzlüğü bir arada verecek zehri huzur içinde sonuna kadar içti. Sokrat'ın insan düşüncesinin gelişmesindeki etkisi çok büyüktür. Onun vicdanı yasanın üstünde tutması sonrasında Hristiyanlığın ana ilkelerinden biri oldu. Genel kavramların net tanımı üzerindeki ısrarı, tüme varımlı usavurma yaklaşımı ve entelektüel ve ahlaksal bir düzene olan inancı bugüne kadar gelen bir güç olarak kaldı. Platon şöyle yazar, "Şimdiye dek tanıdığım bütün insanlar arasında en bilgili, en dürüst ve en iyi olanıydı." Dizgeciler, Sokrat'ın ölümünden sonraki üç kuşakta Yunanistan'ın ruhu kadar gücü de zayıfladı. Kentler birbirleriyle kıyasıya savaştılar. Felsefenin geniş alanı mantık, etik, fizik alanlarına ayrılarak sistemli hale getirildi. Bu alanlardaki üç önemli düşünür, öncelerinin çoğu Kur'an ve teoremlerini özümsemiş Demokritos, Platon ve Aristoteles'ti. Demokritos onlarca yıl kadar önce Leukippos adlı birinin kozmik töz olarak farklı sınırsız sayıda unsurun niceliksel bileşiminden ibarettir öğretisini savunduğu bir kentte Trakya'daki Abdera'da yaşadı. Bu öğretiyi benimsedi. Ona göre atomlar fiziksel olarak bölünmez, yok edilmez, sonsuz, görülmez parçacıklardı. Değişik boyut ve biçimlerde ve sonsuza dek devinim halindeydiler. Demokritos bir okul kurmadı. Ama onun atomcu maddeciliği başka dizgelerin savunularınca kökten karşı çıkıldıysa da çağdaş bilimin en ünlü varsayımı olarak kendini korudu. Çok gezen Demokritos, matematik, coğrafya, anatomi, fizik, gökbilim ve sanat üzerine denemeler yazdı. Biraz hedonist olan, gülen filozof, neşe ve huzurun yaşamın amacı olduğuna, bunun da ruh huzuru ve zevkle beslenerek yakalanabileceğine inanıyordu. Sokrat yazılı hiçbir eser bırakmamışsa da, kuramları ve yaşamının esinleri en ünlü çırağı tarafından korundu. Aristokles adındaki bu güçlü Atinalı genç, şimdi Platon olarak biliniyor. Geniş omuzlu adam anlamına gelir. Platon, Atina'nın eski krallarından olan soylu atalarının yolundan gidebilirdi. Ama daha gençken matematik, konuşma sanatı, şiir ve müzikte sivrildi. Savaşta kahramanlık nişanı aldı. Önce politika yapmayı düşündü. Ama Sokrat'la tanışınca o sevimli haz dediği felsefenin çekiciliğine kapıldı. Sokrat'ın suçlanması ve ölmesinden sonra Platon, Atina'dan nefret duygularıyla ayrıldı ve 12 yıl kadar dolaştı. Mısır'da matematik çalıştı. Pitagorasçıların Sicilya'da kurdukları okula katıldı. Gittiği her yerde yönetimin işlevlerini inceledi. İsa'dan önce 387'de Atina'ya döndüğü zaman Atina'ya 2 kilometre kadar uzaklıkta zeytin ağaçları, heykeller ve efsanevi kahraman Akademos'a adanmış tapınakların bulunduğu korulukta bir okul kurdu. Bu okul Akademia 6. yüzyılda Bizans İmparatoru Justinian tarafından kapatılıncaya dek 900 yıl Yunan entelektüel yaşamının merkezi olarak yaşadı. Platon felsefeyi sıkıcı denemeler gibi değil, Sokrat'ın yol gösterici bir deha olarak göründüğü arkadaşlar arasındaki karşılıklı konuşmalarda bütünüyle kendiliğinden gelişen bir biçimde sundu. Kullandığı kavramları sokaktaki insana da anlaşılır kılmak için bu biçimi yaratmıştı. Felsefe hiç bu denli güzel işlenmemişti. Bilgiyi insana yöneltmenin bu ilk denemesi heyecanlı, kişisel, yeni, çoğu zamanda mizah yüklüydü. Şiir ve çetin düşüncenin sarhoş eden bir karışımıydı. Diyaloglarındaki baş oyuncuları önceki filozoflarca da sorulmuş üç temel soruyu kendilerine yönelttirdiler. İnsan gerçeği nerede bulabilir? Dünyanın kökeni ve yapısı nedir? İnsanın yaratılışındaki amaç nedir? Ve yaşamda insanın hedefi ne olmalıdır? Platon ilk soruya duyu algılanımları aldatır. Yalnızca akıl gerçek bilgi ve anlamayı sağlar yanıtını verdi. Akıl, çözümleme ve birleştirme yetisini kullanarak insana kalıcı bir düzen örneğini geliştirmek için şaşırtıcı sayısız duyusal deneyimi elemek olanağını sağlar. İnsan, soyut beyazlık iddiasını kavrayana dek beyaz olan binlerce nesne görür. Yanıtlardan biri de iki dünya olduğudur. Birisi görünmeyen, tinsel, düzen ve tasarımı kusursuz olan, bütün iddiaların gerçek karşılıklarının olduğu, bütün iddiaların en yücesi olan, iyi ya da Tanrı iddiasının yönettiği göksel dünyadır. Maddi dünya tersine hiçliğin, varoluşun ama asla tamamlanmayışın, iddialar dünyasının kötü bir kopyasının dünyasıdır. Böylece Platon Parmenides'in değişmez bir kavramını Herakleitos'un sürekli değişme kavramıyla uzlaştırabilmiştir. Sokrat'ın ölümü Platon'a avamdan nefret etmeyi, demokrasiyi hor görmeyi öğretti. Bütün yaşamında mutlak devlet sorunlarını düşünmüştü. İlk Ütopya olarak geçen devlet kitabında herkesin yeteneklerine uygun olarak yaşadığı 5000 kişilik ideal bir topluluk betimler. Kimisinin altından, kimisinin gümüşten, pirinçten ya da demirden yapıldığı insanların yetenek ve zekaları aynı olmadığından bu ideal toplumda çoğunluk mal ve hizmet üreten işçiler olacaktı. Yurttaşların en küçük sınıfı cesaret ve nezaket öğretilmiş, disiplinli bir yaşam sürecek askerlerden oluşacaktı. Üçüncü ve en üst sınıf hiçbir malı olmayan günahlardan ve endişelerden arınmış yöneticilerden oluşacaktır. Bir yaşlılar kurulu bu sınıfta çocuk doğurmak için en uygunu katı kurallarla belirleyecek, kadınların ve erkeklerin uygun eşleşmesini sağlayacaktı. Evren bilimcilerin sorularını yanıtında Platon karanlık ve düzensiz hiçlik dünyasıyla karşı karşıya kalan tinsel dünyanın bütünüyle kusursuz bir yöneticisi olduğunu varsaydı. Bu yönetici maddi bir dünya yaratma isteğiyle çevresinde güneş ve gezegenlerin döndüğü dünya merkezli büyük bir küre yarattı. Daha küçük tanrıları yarattıktan sonra yüce tanrı insan ruhlarını oluşturdu. Ve insanlar bir süre yıldızlar arasında duru ve çok mutlu bir yaşam sürdüler. Sonunda toprak, hava, ateş ve sudan yapılmış maddi bedenlerini arzulandırdılar. Böylece en bayağı istek ve tutkulara bağlanmış oldular. Platon daha o zaman insanın iki atla sürülen yarış arabası gibi olduğunu kurguladı. Atlardan biri gösterişli ve yumuşak huylu, öteki baş edilmez ve huysuzdu. Bu ikilik başlangıcından beri Hristiyan tanrı bilimine egemen oldu. Platon'un geniş ufuklu zihni usta ve araştırıcıydı. Diyalogları birçok çağdaş bilimin ve felsefenin temelini attı. Diyaloglarındaki Sokrat genelleştirmelere gitmeden önce bireysel örnekleri çözümlemede ısrar etti. Politik kuram, ekonomi bilimi, estetik ve toplum bilimin kökenleri Platon'a kadar çıkartılabilir. Kent planı ve halk sağlığı ölçütlerinin daha sonra Makedonyalılar ve Romalılar tarafından alınıp kullanılması gibi. Tek başına devlet kitabı bile Platon'u ölümsüz kılacak niteliktedir. Kitap, tanrı bilim, etik, psikoloji, politika, sanat kuramı, komünizm, feminizm, doğum kontrolü konularıyla doludur. Platon'un son yılları akademiyasının ağaçlığında yazarak, öğreterek, hevesli gençler yetiştirerek, arkadaşlarının entelektüel tartışmalarından zevk alarak sakin bir biçimde geçti. Yunan dünyasının her bölgesinde tanındı ve saygı gördü. 80 yaşında öğrencilerinden birinin düğün ziyafetine katıldı. Geç vakit eğlenenlerden ayrıldı ve dinlenmek için bir köşeye çekildi. Uykusundayken sessizce öldü. Bütün Atina ardından yas tuttu. Bilgi ustası. İsa'dan önce 384 yılında soylarını Deva Tanrısı'na dayandıran hekimler soyunun tanınmış oğlu Hekim Nikomakos'un Aristoteles adını verdiği bir oğlu oldu. Baba Makedonya iktidarının kurucusu Kral 2. Amytas'ın saray hekimliğini yapmıştı. Kralın torunu İskender de Aristoteles'in en ünlü öğrencisi oldu. Aristoteles'in gençliğini eğlenceyle geçirdiği, babasından kalan mirası har vurup harman savurduktan sonra aç kalmamak için orduya katıldığı söylenir. Dehasının hemen kabul gördüğü Platon'un akademiyasına 18 yaşında geldi. Platon ona okulun aklı, Nous'u adını verdi. Ama Aristoteles Platon'un bilgeliğinin kölemsi sözcüsü olmadı. Onurlu bir tutum ve kibirli bir tavırla kısa boylu şişman adam, serbestçe ve sıklıkla birçok konuda ustasından farklı düşünüyordu. Şöyle yazar, Platon değerlidir ama daha değerli olan hala gerçektir. Yaklaşık 20 yıl akademiyada kaldı. Platon'un ölümünden sonra dolaşmak ve zoolojik örnekler toplamak için ayrıldı. Makedonya kralı Pilip'in oğlu genç prens İskender'in özel hocası olarak Pella'da 4 yıl geçirdi. İskender kral olup ordusunu Asya'da savaşa sokunca o zaman 53 yaşında olan Aristoteles Atina'ya geri döndü ve eski ustasının okuluna rakip olarak Lykaon adını verdiği okulunu kurdu. Akademiyadan farklı olarak Lykaon'da biyoloji ve doğa bilimleri üzerine araştırmaya ağırlık verdi. Aristoteles gerçeğin tek kaynağı olarak duyuları gördü. Var olan bütün bilgi alanlarında çalışma ve sınıflama yapmayı yükümledi. İskender hayvanat bahçesi ve doğal tarih müzesine örnekler toplamak için 1000 adamını onun hizmetine verdi. Kendi el yazması kitap koleksiyonu o zamanki insanlığın her bilgi alanına ait yüzlerce cildi içeriyordu. Aristoteles'in çalışmaları Platon'un parlak biçiminden yoksundur. Ancak bütün filozoflar arasında en kapsamlı ve çok yönlü olanı oydu. Metafizik, fizik, etik, politika üzerine yazdı. Bilim ve felsefenin bunlarsız gelişemeyeceği, yeti, ulam, ilke gibi sözcüklerin olduğu bir terminoloji yarattı. İlk ders kitabını başkasını ikna etmek için görüşlerin sunuluşundan çok usa vurma aracı olarak gördüğü mantık üzerine yazdı. İlk iki önermenin doğruluğundan üçüncü önermenin mantıksal olarak çıktığı, tümden gelimin ve tanıtılamanın temel biçimi olan ve üç önerme dizisinden oluşan tasımı buldu. Yüzyıllar sonra organon ya da araç adıyla toplanan mantık yazıları skolastik felsefenin temel yapısı oldu.